Ayrım 41. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 410. 10. Rüyanın figür değiştirme ilkesi. Rüyada esas veya özü gizlemeye yönelik olarak çeşitli figürlerin yerine ikame edilebilir. Bir genç kızı bir büfe ile anlamlandırmak, haset ve kıskanç bir hanımı bir yılanla ifade etmek mümkündür. 11. Simgeleştirme, rüyaların simge kullanma ilkesi. Rüyalar esas içeriği saklamak amacına yönelik olarak esasla fonetik açıdan, kelime benzerliği açısından, anlam açısından, materyal açısından ve kıyas açısından yakınlık arz edebilecek her türlü malzeme ile simgeleşebilir. Simgeleşen materyal rüyanın gizli içeriğini bize anlatır ve ifade eder. Simgelerin incelenmesinde ortak bir takım özellikler vardır. A. Simgelerin evrensel özellikleri. Her kültürde ve her toplumda ortak anlamlar içerebilecek figürler, insanoğlunun dürtü, duygu ve düşüncelerinin ortak simgeleri olabilmektedir. Bunlar da rüyalarda aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. Aydınlığın ferahlığı, karanlığın sıkıntıyı, güneşin bereketi, karanlığın gizliliği ve korkuyu, toprağın üretkenliği, yağmurun vericiliği ve bereketi, suyun iyiliği ve hoşluğu, yeşilliğin dinginliği ve muradı simgelemesi gibi evrensel simgeler mevcuttur. Bunlar bütün kültürlerde ortak rüya simge dili olarak kullanıla gelmiştir. B. Kültürlere özgü simge dili. Her kültürün değer yargılarına göre iyiliği, kötülüğü, mutluluğu, cinselliği ve şiddeti simgeleyen ögeler ve figürler vardır. Bir insanın kültürel özelliklerini, yaşadığı toplumsal çevreyi bilmiyorsanız, bu bireyin rüyasını doğru bir şekilde yorumlamanız çok zordur. Bir kültürde yaşlı bir kadın iyi bir nesneyi simgelerken bir başka kültürde bir cadıyı simgeleyebilir. Bir kültürde bir yabancıyı misafir etmek insani hasletler ve misafirperverliği simgelerken bir başka kültürde başkalarından zarar görebilme ihtimalini simgeleyebilir. C. Bireyin kişisel simgeleri. Evrensel ve kültürel simgeler genel olması, özünde fazla sırlar barındırmaması ve rüyanın özünü saklayabilme kabiliyetinden uzak bulunması nedeniyle her birey kendine has bireysel simgeler geliştirebilmektedir. Bireysel simgeleri ortaya çıkarabilmek çok önemlidir. Bir rüyayı yorumlayabilmenin, bilinç dışı içeriğini açığa çıkarabilmenin ve şifreleri çözebilmenin temel sırrı bireyin simgesel dünyasına girmekle mümkündür. Her insanın da simgesel dünyası farklıdır. Bu nedenle bireyi tanımadan, bireyin iç dünyasını bilmeden, bireyin o zaman dilimindeki sürecini anlamadan bir rüyayı tam manasıyla yorumlamak mümkün değildir. Bu çerçevede bireyin simgesel dünyasını kavrayabilmek için etkilendiği kişiler, kitaplar, kurumlar, filmler, anılar çok yakinen bilinmelidir. Özellikle rüya görüldüğü esnada etkisi altında olduğuna inanılan olaylar, filmler, kahramanlar, kitaplar çok iyi değerlendirilmelidir. Bunların içerisinden alınacak materyaller rüyada bir simge ile dile gelerek kişinin iç dünyasındaki istek ve talepleri belirleyebilir. 12. Rüyaların ardıcıllığı ilkesi. Rüyalarda esas materyal bir simge aracılığıyla, bir çağrışımla veya bir olguyla verilebilir. Burada bir dürtünün bir kerede hedef bulmasından ve deşarj olmasından söz edilir. Bazı ego idealleri bir rüya fragmanına sığmayacak kadar detaylı ve uzun ilişkiler barındırabilir. Bu durumda bir dizi film seyreder gibi ardıcıl bir şekilde rüyaların peş peşe bölüm bölüm senaryolaştığı görülür. Narsist kişilik örgütlenmesine sahip olan bir birey, ülkeyi kurtarma misyonuna soyunabilir. Bu misyonu gerçekleştirmek için de tarihsel süreç içinde büyük insanlardan birisiyle Gandhi, Churchill, Mustafa Kemal Atatürk ve bunun gibi gizli bir özdeşim yaparak onun yaşantısını tekrardan yeni mekanlarda, yeni zaman dilimlerinde, yeni figüranlarla hayata veya rüyaya sokabilir. Bu durumda rüyayı kavrayabilmek için birçok rüyayı takip etmek, parçaları bir araya getirmek ve senaryonun bütününü görmek gerekebilir. 13. Rüyaların bir figür üzerinden izlenmesi ilkesi. Bireyler ruhsal sıkıntılarını, değişimlerini ve gelişimlerini simgesel olarak bir figür üzerinden uzun vadeli bir şekilde anlatabilirler. Hastalarımızda rüya işleyiş mekanizmasının çoğunlukla bu periyotta oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle kişilik analizi yapıp kişilik değişimini hedeflediğimiz hastalarımızda tek bir figür üzerinden bir gelişme ve değişme ısrarlı bir şekilde rüyaları aksetmektedir. Bu figürler A. Ayakla ilintili olabilmektedir. Ayağa giyilen bir ayakkabı, bir alet kişilikle ilintilenmektedir. Ayakkabının dar ya da geniş gelmesi, ayakkabının çalınması, kaybolması, bir tekiyle diğer tekinin farklılık arz etmesi hep kişiliğin değişim sürecini simgeleyen bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi ayakkabılarını giyerek yola çıktığında ayaklarının çıplak olduğunu fark edebilmektedir veya ayakkabılarının değiştiğini görmektedir. Kişi belirli bir hedefe doğru yönelmekte, o hedefe ulaşabilmek için hep ayakkabısıyla ilgilenmektedir. Bu durum, tedavi sürecinin bir indikatörü olarak takip edilmektedir. Kaybolan, değişen, dayanıklılığı az olan ayakkabılar yerine, ayağına tam oturan, rahatlıkla yürümesini temin eden ve hedefe kadar onu götürebileceğinin emin olunan ayakkabı rüyaları görülmeye başlandığında süreç tamamlanmaktadır. B. Otomobil veya araç rüyaları. Kimliği ve kişilikleri en çok simgeleyen simgelerden birisi de araba rüyalarıdır. Terapi süreçlerinde hastalarımız özellikle araba ile ilintili rüyaları ardıcıl bir şekilde sıkça önümüze getirmektedir. Bu rüyaların niteliğine göre hastamızın terapinin hangi sürecinde olduğunu tespit etmek kolaylıkla mümkün olabilmektedir. Bu araçlar basit bir bisikletten otomobile, otobüsten kamyona, sandaldan gemiye, helikopterden uçağa kadar bir değişiklik arz edebilmektedir. Burada hep bilinen bir araç ve gidilmek istenen bir hedef vardır. Terapi süreçlerinde kişilik değişimiyle ilgili tedavi uygulanırken rüyaların 3 ana bölümde geldiği gözlemlenmiştir. Tedavinin başlangıcı, ortası ve sonu. Tedavinin başlangıcında bir araca binilmekte, bir hedefe yönlenilmektedir. Bu bir bisiklet, bir otomobil, bir kamyon veya uçak olabilir. İlginçtir ki bu araçlar kullanılırken aracı kullanan şoför bireyin kendisi değildir. Aracın kendisine ait olduğunu, kendisinin kullanması gerektiğini ancak aracın bir başkası tarafından kullanıldığını ifade ederler. Aracı kullanan kişi çoğu zaman flu görülmekte veya hiç görülmemekte ve direksiyon boş durmaktadır. Birey ya şoförün yanında ya da arka tarafta oturmaktadır. Bu tip rüyalarda hastalarımız şaşkınlıklarını dile getirmektedir. Yapılan incelemelerde görülmüştür ki bu dönemlerde aracın emanet edildiği kişi genellikle tedavi yürüten hekim olmaktadır. Bu da hekime olan güven derecesinin yüksekliğini gösteren bir göstergedir. Henüz hekime güven yok ise aracı kendi götürmeye çalışmakta ancak araç yerinden hareket etmemektedir. Orta seviyedeki terapi sürecinde hasta aracı kullanmakta fakat araç belirli bir istikamette belirli bir hedefe doğru giderken ya kontrolden çıkmakta ya direksiyonun elde kalmakta ya da gaz veya fren pedalları çalışmamakta veya bir şarampole yuvarlanmakta, en iyi durumlarda da yolun ortasında aracın benzini bitmektedir. Bu dönem çeşitli kazaların yaşandığı, arabanın kaportasının veya motorunun hasar gördüğü ve tamirat işleriyle uğraşıldığı bir süreç olarak gözlemlenmektedir. Tedavinin son aşamasında ise rüya içerikleri değişmekte, araçlar kaliteli, kaportası ve motoru sağlam, hedefe emniyetle gidebilen araçlar haline dönüşebilmektedir. Araç rüyalarında özellikle aile reisi ve sorumluluk mevkiinde bulunan hastalarımıza yaptığımız çalışmalarda minibüs ve otobüs gibi araçların devreye girdiğinin, eş ve çocukların ve bakmakla yükümlü olduğu bireylerin ise yolcu olarak taşındığı gözlemlenmektedir. Aynı sıkıntılı süreçler bu araçlar için de devam etmektedir. Rüyaların ekonomikliği prensibi perspektifinde rüyalarda seçilen araçlar bazen gemi, bazen savaş uçağı olabilmektedir. Bu durumda da kişi kimlik değişimiyle uğraşırken ego idealinin arzu ve isteklerini de yerine getirerek dürtülerini deşarj edebilmektedir. Hatta bir rüyada savaş pilotu olarak uçan bir hastamız sevdiği kızın köyünün üzerinden geçerek iki kabağı biçmiş ardından paraşütle atlayarak canını zor kurtarmıştı. Bu rüyada hem kimliğin durumu belirlenmekte hem ego ideali gerçekleşmekte hem de sevgilisinin köyüne paraşütle inerek sevgilisine ulaşılmaktaydı. 14. Rüyaların zaman dışılığı ilkesi. Rüyalarda geçmişte yaşanmış bir acı ve travma yeni bir senaryo ile değiştirilerek veya ortadan kaldırılarak farklı sonuçlara ulaşılabilir. Bugün yaşanmış bir gerçek sıkıntı veriyorsa bu gerçek rüyalarda farklı şekillerde canlandırılarak bireyin rahatlaması sağlanabilir ve gelecekte olması istenen beklentisel bir durum beklemeye gerek kalmadan rüyalar yoluyla o gün realize edilebilir. Her üç durumda da ego rahatlamakta ve dürtüler hedefine ulaşmaktadır. 15. Rüyaların sindirme ilkesi. Midemiz gıdaları sindirmek için gıdaları tekrar tekrar döndürmek zorundadır. Hayvanlarda bu daha da öteye giderek geviş getirme sistemini oluşturmuştur. Bir travmanın hafifletebilmesi için o travmanın tekrar tekrar canlandırılması ve dile getirilmesi gerekmektedir. Özellikle post travmatik stres bozukluğunda gördüğümüz klinik tabloda bireyler yaşadıkları travmayı ne kadar çok anlatır ve paylaşırlarsa o derece sindirir ve patolojik bir hastalığa neden olmadan atlatabilirler. Bu manada yaşanmış travmaların hafifletilebilmesi için zihinde bunların mükerreren yaşantılandırılması ve sindirime tabi tutulması gerekir. Rüyalar bu fonksiyonu görerek kişiyi tedavi ederler. Aynı şekilde korkuların ve olabilecek felaketlerin önüne alabilmek ve kişinin egosunu Onu hazırlayabilmek için ön egzersizler amacıyla rüya hazırlanır. Böyle bir durumda sınava girecek delikanlı, sınavdan kalma riskini hazmedebilmek ve egosunu buna hazırlayabilmek için sınavdan kaldığı rüyalarını görür veyahut da çok sevdiği bir nesnesini, baba, çocuk, eş ve bunun gibi. Kaybedebilme riski karşısında hazırlıksız kalmak istemeyen ego, böyle bir kayba hazırlanabilmek için bunların öldüğünü uyarlığını da tekraren yaşar. Bir servetin, bir uzvun kaybı, hatta şampiyon olmasını dilediği takımın şampiyon olamamasını görme, bir sindirme ve hazırlanma olayıdır. Bazı sindirme rüyalarında aşırı obsesif bir kişilik örüntüsünün olayı abarttığı, doğal bir mekanizmadan patolojik bir mekanizmaya dönüştürdüğü gözlemlenmektedir. Buradaki problem, rüyanın savunma düzeniyle ilgili değil, kişinin kişilik örüntüsünün patolojisiyle ilgilidir. Yukarıdaki sansür mekanizmaları genellikle rüya senaryosu oluşturulurken baştan hesaplanır ve planlanır. Hazırlanmış olan senaryo uygulamaya konulur. Muhtemelen rüya uygulamaya girdikten sonra veya uygulamanın tam ortasında tehlikeli olabilecek durumlarda rüya senaryosunu fazla değiştirmeden yukarıdaki sansür mekanizmalarından bir kısmı kullanılarak tehlike bertaraf edilmeye çalışılır. Rol verilmesinde başlangıçta tehlike bulunmayan bir aktör son anda veya rüya uygulamayı alındıktan sonra tehlike arz edecek olursa aktörü tanınmaz hale getirmek için üzerinde deformasyon mekanizmaları uygulanır. Bu şekilde aktör yazılan senaryoda görevini ifa ederken her şeye rağmen yine aktörün kimliği açığa çıkma tehlikesi oluşmuş ise veya hissedilirse o anda aktörün görüntüsü tamamen devre dışı bırakılabilir. Doktor Keçe modelinin temeli ve etkisi. Vaginus Mus'la başarıyla başa çıkan kişilerin geçmişlerinde genellikle çeşitli ortak noktalar vardır. İlk olarak karşılarında örnek olarak dayanıklılık ve kendine yeterli olmaya önem veren ve çocuklarında bu özellikleri pekiştiren ana babalar olmuştur. İkincisi, şımartılmamışlardır. Yaşamları boyunca sınanmışlar ve pek çok yenilgi ve hayal kırıklığını aşmışlardır. Son olarak, sadece yaşam boyu iyi olmaları sayesinde mükemmel bir yaşam sürecekleri, asla acı veya mutsuzluk çekmeyecekleri gibi bir beklentileri de yoktur. Narsistik beklentileri ve mükemmeliyetçilikleri azdır. Bu nedenle her cinsel terapistin vajinismusun üstesinden gelme, onunla başa çıkma ve onu yenme yöntemi kişiden kişiye farklı olmalıdır. Cinsel terapistler kendi teorik yönelimleri veya inanç sistemleri ne olursa olsun hastasına saygı göstermelidir. Aslında iyi bir psikolojik sonuç arayışı, yaşam kalitesi arayışıdır. Uyguladığımız yönteme göre cinsel terapist hastasının kendi terapötik yolunu uydurmaya çalışmamalı, hastanın kendi yolunu bulmasına yardımcı olmalıdır. Çünkü hastanın, çiftin kendini keşfetmesi cinsel terapinin esasıdır. Bu nedenle okyanusu suya bakarak aşamazsın felsefesine inanan bu kitap, vajinismus nedenleri ve tedavisiyle ilgili geniş çaplı araştırmalar ve 13 yıllık vaka tecrübesinin ışığında hazırlanmıştır. Bu bölümde ikinci il vajinismus konusunda uyarılar, kas hafızası üzerine bazı düşünceler, modelin mantığı ve etkililiği ile ilgili eksik kalan bilgiler tamamlanacaktır. İnanıyoruz ki bu kitabı okuyan her çift aşağıdaki konularda mutabık kalacaktır. Tedavi görmeyen bir kadın bu bilgilerle kendine tanı koyabilir ve tedavi için çözüm yolu aramaya başlayabilir. Bu kitap kadınları daha da güçlendirip daha bilgili tercihler yapmalarını sağlar. Bu kitap detaylı fiziksel ve duygusal anlatımlar yardımıyla vajinismusu daha fazla anlamlandırmaya yardımcı olur. Bu kitap aynı zamanda başarılı bir tedavi metodu olan Doktor Keçe modelinin ayrıntılarını sunar. Bu tedavi modeli empati, anlayış ve içgörü geliştirme kavramları ile geliştirilmiştir. Ev ödevleri için önerilen tüm egzersizler, detaylı örnekler ve bir sonraki adıma hazırlayan stratejileri kapsamaktadır. Vajinismus tedavileri, ikincil vajinismus yaşayan kadınlar için yeniden uyarlanabilir. İkincil vajinismusu oluşturan hastalık süreci ortadan kalktıktan sonraki tedavi süreci, birincil vajinismusla aynı olmasına rağmen daha az basamağa sahiptir. Her ne kadar az basamak olması tedavinin daha kısa sürede bitmesi potansiyeline sahip olsa da her zaman süreç kısa sürmeyebiliyor. İkincil vajinismusla tedavinin odak noktası pubik kasların bilinçli kontrolünü öğrenmektir. Cinsel travma, taciz gibi cinselliğin doğasıyla uyuşmayan bir yaşantı yoksa genellikle psikolojik veya duygusal süreçlerle ilgilenmeye gerek duyulmaz. Bu çiftler daha önce cinsel bir deneyime sahip olduklarından dolayı bazı adımların uygulanmasına gerek duyulmayabilir. Genellikle ikincil vajinismusu olan kadınlar bahsettiğimiz tüm egzersizleri tamamlama gereği duymamaktadırlar. Bazı adımların tamamlanması kişiliğe ve geçmişe bağlı olarak yararlı olabilir veya olmayabilir. Bizim önerimiz, çiftin bu adımları okuyup kendi durumlarına göre egzersizleri uyarlamalarıdır. Çünkü ağrılı cinsel birleşmeyi sürekli yaşadığı halde her şey daha güzel olacak düşüncesi her zaman çözüm için etkili bir metot olmayabilir. Çift ne kadar ağrılı birleşme yaparsa o düzeyde vücudu ve zihni bir koruma tutumu içerisine girecektir. Vajinus mus kasılmaları, acıdan korkma, cinsel isteksizlik, düşük benlik algısı gibi belirtiler artacaktır. Vajinus musun ağırlık düzeyi ölçülemez olsa da genellikle fizyolojik ve psikolojik komplikasyonların bir arada olması daha ağır bir vajinus mus tanısı alabilir. Bu tarz vakalarda tecrübeli bir cinsel terapist tercihi çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Vajinus mus rahatsızlığının ağırlığı tedavi süreciyle doğru orantılı değildir. Çözüme ulaşma geçmiş yaşantılar ve kişilik özelliklerine göre değişmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bazı hastalar vajinus musun 6 gün gibi kısa bir sürede üstesinden gelebilirken bazıları için bu süreç ayları alabilir. Bu da abartılacak ve korkulacak bir durum değildir. Her işte bir hayır vardır mantığı ile sürece odaklanmak gerekir. Tedavi sürecini etkileyen etmenlerden bazıları şunlardır. Eşin desteği. Vajinus mus ve tedavisi konusunda bilgi sahibi ve işbirlikçi bir eşin varlığı, modelin başarısı ve hızı üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Tutarlı çaba. Bazı kadınlar önerileri yakından takip edip uygulayıp başarıya ulaşırken, bazıları önerileri ciddiye almaz ve zorlanır. Burada önemli olan tutarlı bir çaba harcamak ve inanmaktır. Değişik düzeylerde motivasyon. Bazı çiftler büyük bir istekle egzersizleri yaparlar. Profesyonel yardım yapan cinsel terapistin yeterliliği. Tecrübeli bir cinsel terapistin doğru teşhiste bulunması ve o kişiye özel bir tedavi programı hazırlaması ve desteği yararlı olacaktır. Fiziksel sağlık. Beyin kaslarının sağlıklı olması kadar kişinin genel sağlığının da yerinde olması tedavi sürecinde etkili olacaktır. Diğer şartların karmaşıklığı. Diğer fiziksel veya psikolojik durumların varlığı, örneğin depresyon, tedavi sürecinde rol oynayacaktır. Yaşam koşullarının karmaşası. Okul, iş, kariyer ve bunun gibi zamanı verimli kullanma ile ilgili problemler değerli tedavi saatinden çalabilir. Duygusal bariyerlerin olması. Duygusal küntlük ve diğer denemeler sonucunda oluşmuş başarısızlık korkusu gibi duygular tedavi sürecinin uzamasına neden olabilir. Geçmiş olumsuz hatıralar. Bazı kadınların cinsel taciz, saldırı gibi karmaşık geçmişleri vardır. Bu durumlar farklı bir zamanın ayrılmasını gerektirir. Eğitim düzeyi ve dil yeterliliği. Cinsel ve ruhsal bilgilendirme süreçlerinin uzamasında veya kısalmasında eğitim düzeyi önemli bir faktör olabilir. Hepsi için olmasa da vajinus muslu kadınların çoğu problemleriyle yüzleşmede ciddi mücadele gösterirken değişim motivasyonlarında belirgin farklılıklar bulunur. Değişime motive olmak hem eşle olan ilişkinin kalitesi hem de daha genel olarak insanlarla daha anlamlı ilişkiler kurmayı kapsar. Evlilik tatmini daha olumlu ve hızlı sonuçlarla bağlantılı gözükmektedir. Neticede cinsel rahatlık önemli bir iyileştirici faktör olarak gözükmektedir. Fiziksel yakınlık, cinsel dokunuş ve orgazmdan hoşlanan kadınlar, pozitif cinsel repertuvarlarını genişletmek ve artırmak için cinsel riskler almaya daha yatkındırlar. Dokunuştan korkan ve hoşlanmayan ve duyusal alışverişten daha az zevk ya da rahatlama hisseden kadınlar, penis girmesi kaygılarını hoş görmek için çok az nedene sahiptirler, yani banka hesapları boştur. Birçok tedavi seçenekleri mevcut olmasına rağmen, uyguladığımız yöntemin en temel dayanıklarından biri, refleks olarak ortaya çıkan vajinal yanıtın kademeli olarak ortadan kaldırılmasıdır. Parmakların bireysel veya eşle olan kademeli olarak kullanılması, başarılı bir sonuç için çok önemlidir. Ayrıca, jinekolojik muayenenin vajinus musun felsefesini bilen hekimler tarafından yapılması, vajinal büyüklük ve vajinin normal olup olmadığıyla ilgili yanlış bilgilerin, ve temel korkuları yok edebilir ve tedaviye yardımcı bir öge olabilir. Özellikle fobik olan kadınlarda fantezi modellemesinin hayali duyarsızlaştırma prosedürü kadar rahatlama eğitimi de gereklidir. Bu tedavi teknikleri oldukça önemlidir ancak sağlıklı bir hasta cinsel terapist ilişkisi içerisinde gerçekleştirilir. Çünkü önerilen tüm prosedürler hastanın aktif işbirliğini gerektirir. Hastanın kendine, problemine, eşine ve cinsel terapistine karşı olan tavırları tedavinin önemli yönlerini oluşturur. Çapraz etkileşim sorunları hızlı ilerlemenin lehine ya da aleyhine işleyebilir. Hasta cinsel terapistini sabırsız eşle aynı çizgide yer alan bir birey olarak değil, sempatik bir müttefik ve destekleyici olarak algılamalıdır. Özellikle yoğunlaştırılmış cinsel terapilerde cinsel terapistler hastanın eğitici ve öğretici programı önem vermesine ve küçük direnişlerin üstesinden gelirken hastanın olumlu duygularına güvenmek zorundadırlar. Vajinusmusla ilgili araştırma ve uygulamalar sonucunda vajinusmus durumunun yeniden anlamlandırma konusunda geliştirdiğimiz ve uyguladığımız yöntemde kas hafızası kavramı, nöroloji, nörofizyoloji ve fizyoterapi gibi farklı disiplinler tarafından uzun süre tartışılmıştır. Bu nedenle kas hafızasının daha az öneme sahip bir kavram olduğunu varsayarak farklı bir yöntem önermiyoruz. Bunun yerine kas hafızasının vajinusmusun ne tamamen fizyolojik ne de tamamen psikolojik nedenlerden kaynaklanmadığının altını çizmeyi umuyoruz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi sinir sistemi beyin de dahil PC kas hafızaları ile etkileşir, doğal ve koruyucu bir şekilde PC kaslarının kasılmasını sağlar. Kaslar bir grup sinir sistemi sinyallerini dinler ve tetikleyici bir uyaran aldıklarında harekete geçerler. Bu kas hafızaları ufak yaralanmalar, dışkı kontrol, soğukta kalma, korku, travma ve heyecan gibi ilgisiz bir takım olayların da bir sonucu olabilir. Kas hafızaları kavramı bazı pratik gözlemlerle de desteklenmektedir. Birincil vajinusmusu olan bazı kadınlar tüm çabalarına rağmen kendilerine vajinusmusa neden olabilecek olumsuz hiçbir düşünce veya duygu bulamazlar. Bundan da öte, birleşmeye karşı var olan olumlu bir tutuma karşı vajinusmus tamamen bir sürprizdir. İkincil vajinusmus ise her ne kadar ağrılı bir cinsellik yaşama ihtimali olmasa da vajinal ağrı hissinin yaşanması durumunda oluşur. Benzer psikolojik yaşantı geçmişi olan kadınlardan bazıları vajinusmus problemi yaşarken bazıları yaşamamaktadır. Sonuç olarak kas hafızalarının vajinusmusa etkisi net bir şekilde bilinmese de vajinusmus nedenleri ve deneyim ile ilgili daha geniş araştırmalar, daha kesin ve evrensel tanımlamalar yapılabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca uyguladığımız yöntemin neden daha etkili olduğunu da açıklayabilecektir. 41. ayrımın sonu, sayfa 418.